Ayrım 19, sayfa 196. Nasıl söyledi tiradını dün akşam? Ah, hiçbir kurala uymaksızın saygıdeğer efendim. Grameri alt üst etti. İsimle sıfatın arasında bir gedik açtı. Oysa bunların sayı, hal ve cins bakımından bir uyum göstermeleri gerektir. O ise aralarını iyice açtı. Sanki anlaşılması gereken bir şey varmış gibi uzun uzun bekledi. Sonra ismin yalın halini telaffuz ederken de saygıdeğer efendimin çok iyi bildikleri gibi fiili yönlendirir. Son bölümde en azından 10 kez durakladı. Saat tutmacasına her seferinde 3 saniye 36 salise efendim muhteşem gramerci. Durakladığında sesiyle birlikte sözlerinin anlamı da havada asılı mı kalmaktaydı? Herhangi bir jestle, bir yüz ifadesiyle bu boşluğu doldurmuyor muydu? Gözleri de mi sessizdi? Dikkatle baktın mı? Ben yalnızca saatime bakmaktaydım efendim. Harika gözlemci. Ya bütün dünyanın yaygarasını yaptığı şu yeni kitap neyin nesidir? Ah efendim, hiçbir çeküle vurulamaz. Çok sıra dışı bir şey. 4 köşesinden bir tanesi bile bir dik açı çizmiyor. Cetvelim, pergelim vesairem cebimdeydi efendim. Harika eleştirici. Lord Hazretlerinin bir göz atmamı istedikleri o epik şiire gelince, enini, boyunu, uzunluğunu, derinliğini ölçtüğümde evde hem de Bossu'nun René Le Bossu 1631-1680 Traité du Poème Épique 1675 adlı yapıtın yazarıdır. Neoklasik eleştiri edebiyatını etkilemiş olan bu yapıt 1760'larda İngiltere'de gözden düşmüştü. Skalasına vurup, lordum, hiçbir boyutu ölçüye uygun düşmedi. Muhteşem uzman. Ya geri dönerken o önemli resme bir göz atabildin mi? Ah, ne müthiş bir hayal kırıklığı lordum. Hiçbir öbekte piramidin tek bir ilkesine uyulmamış. Ya fiyatı? Titan. Bu ressamlara atfedilen nitelikler Stern'in uydurduğu Corrigiosity dışında 18. yüzyıl İngiltere'sinde her birinin ün kazanmasına neden olmuş niteliklerdir. Gibi renklere, Rubens gibi ifadeye, Rafael gibi bir zerafete, Dominicino gibi bir saflığa, Correggio gibi bir Corrigiosity'ye, Poisson gibi bir eğitime, Guida gibi bir atmosfere, Garaci gibi bir tada, Angelo gibi bir kontuara sahip olmadığı halde. Tanrım bana sabırlar ihsan eyle. Bu riyakar dünyada riyakarlığın en beteri, mürayilerin riyakarlıkları kadar olmasa da eleştirmenlerin riyakarlığıdır. Hemen şimdi 50 mil yayan gitmeye hazırım. Çünkü binilmeye değer bir atım yok. Hayal gücünün dizginlerini yazarına teslim edecek yüreğe sahip adamın elini öpebilmek için. Neden teslim ettiğini bilmese de, buna aldırmasa da. Yüce Apollo, Apollon, tanrılar arasında en Yunanlı olandır ve çoğunlukla yanlış olarak güneş tanrısı olarak bilinir. Eğer ki mültefit bir zamanındaysan, senden yüreğinden kopma bir mizah istiyorum. Ateşinin tek bir kıvılcımı yeter, onu bana ver. Bir de Merkür'ü. Romalıların ticaret tanrısı, çoğunlukla ve yanlış olarak Yunanlıların haberci tanrısı Hermes'le karıştırılır. Cetvelleri ve pergelleriyle birlikte eğer gözden çıkarabilirsen onu ve benim selamlarımla birlikte şeye gönder, neyse önemli değil. Bakın, başka kim olursa olsun ispat etmeye hazırım ki son 250 yıldır dünyaya savurup durduğumuz yemin kasem ve küfürlerin her biri orijinaldir. Aziz Paulus'un baş parmağı hariç, Tanrı'nın eti ve Tanrı'nın balı, bunlar kraliyet yeminleridir. Kimler tarafından edildikleri düşünülürse pek de isabetli oldukları söylenebilir. Kral yeminleri olduklarına göre etmiş balıkmış zaten bir şey fark etmez. Bunlar dışındaki tüm yeminler, en azından tüm beddualar ki hepsi Ernel Funus'tan kopya çekilmiştir. Hem de binlerce defa ve tüm kopyalar gibi hepsi de orijinalinin ne gücüne ne de ruhuna sahiptir. Mesela pek de fena bir beddua sayılmaz. Kendi başına idare eder. Tanrı cezanı versin ama Ernel Funus'un ile karşılaştırdığınızda da her şeye kadir kutsal baba cezanı versin, Kutsal oğul cezanı versin, kutsal ruh cezanı versin. Gördünüz mü? Ne kadar silik kalıyor. Onun beddualarında bizlerin hiçbir zaman erişemediğimiz bir yöneltilmişlik vardır. Dahası onunkiler çok daha mufassal. Küfürbazlara özgü mükemmeliyete sahip, insan yapısına, sinirlerine, zarlarına, bağ dokusuna, eklemlerine ve hareketlerine o denli vakıf ki erinen nüfus beddua ettiğinde adamın her bir yanı lanetlenir. Evet, doğru, üslubu biraz katı. Michelangelo'da da görüldüğü gibi zarafet eksikliğinden mustarip ama ah, o ne müthiş bir gusto. Hemen her konuya diğer insanlardan farklı bir açıdan bakmayı adet edinmiş olan babam, bunun bir orijinallik olduğunu asla teslim etmez. Ona göre Erne Lufus'un aforozu bir küfür kurumudur ve Erne Lufus bazı ılımlı psikoposluklarda aforozun gözden düşmeye başlaması üzerine Papa'nın emriyle ve büyük bir beceri ve sabırla bu kurumun tüm yasalarını derlemiştir. Tıpkı Justinian'ın Flavius Petrus Sabatius Justinianus İsa'dan önce 482-565, 527'de Roma İmparatoru olmuş, 528'de imparatorluğun Hadrianus'tan bu yana geçerli olmuş bütün yasalarını sınıflandırmak üzere bir komisyon kurmuştur. İlk Codex Justinianus 529'da yayımlanmıştır. İmparatorluğun çöküşü sırasında şansölyesi Tribonianus ölümü İsa'dan sonra 542-5, ilk Codex komisyonu üyelerinden olup ikincisinin ve Digesta olarak bilinen klasik dönem yargıçlarından bölümler içeren derlemenin yönetmenidir. Zamanla unutulur ya da sözlü geleneğe terk edilen her şey gibi yok olurlar endişesiyle Roma kanunlarını ya da medeni kanunları tek bir kitap ya da icmalde toplamasını istediği gibi. İşte bu yüzden babam çoğu kez Fatih Villam'ın muhteşem yemininden Tanrı'nın ihtişamıyla bir çöplük faresinin en bayağı lanetine, gözün kör olsuna kadar her türlü yemin ve kasemin Ernenlufus'ta bulunabileceğini kabul ederdi. Kısacası diye eklerdi, onun dışında lanet ya da küfür edilemez. Bu tezde babamın bütün tezleri gibi biricik ve dahiyaneydi. Hayır, itirazım yok, yalnızca benimkini alt üst ediyor, o kadar. 13. bölüm. Aman Tanrım, zavallı hanımım bayılmak üzere, hem sancıları da durdu, ilaç da bitti. Cülap. Bir tür baharatlı müsekkin. Şişesi kırıldı, hasta bakıcı kolunu kesti, ben de baş parmağımı diye haykırdı Doktor Slop. Çocuk da olduğu yerde duruyor diye sözünü sürdürdü Suzan'a. Ebe kadın sırt üstü yere düştü, trabzana çarptı, kalçasında sizin şapkanız kadar kara bir çürük var. Ben ilgilenirim dedi Doktor Slop. Gerekmez dedi Suzan'a. Siz hanımımla ilgilenseniz daha iyi olacak ama uygun görürseniz ebe kadın durumu kısaca anlatmak üzere sizi yukarıda bekliyor. Mesleği ne olursa olsun insan tabiatı değişmiyor. Ebe kadın meselesi daha önce de karşısına çıkarılmıştı Doktor Slop'un. Bir türlü hazmedemiyordu. Hayır dedi Doktor Slop, ebe kadının aşağı gelmesi daha uygun olur. Emirlere riayet benim de hoşuma gider dedi amcam Toby. Ama gel gelelim Lizzle, Lil şehri 1708 aralığında Marlborough dükü, bakınız 6. kitap 21. bölüm not 1 tarafından ele geçirilmiştir. Ancak bir sonraki göndermede Stern bütün Avrupa'da büyük bir kıtlığa yol açan kıştan söz ederken yanılmaktadır. Bu kış 1710 değil 1708-1709 kışıdır. Düştükten sonra 10 yılında ekmek yüzünden çıkan isyanda Gent garnizonunun hali ne olurdu bilemem. Ya da yüzbaşı Şendi diye yanıtladı Doktor Slop, amcam Toby'nin boş zaman beygirsel düşünceleriyle dalga geçerek ama kendisi de bir o kadar boş zaman beygirsel. Şu anda yukarıdaki garnizondaki isyan ve karmaşa esnasında neler olabilir bilemem ama parmakların ve baş parmakların emre riayet edip gerektiği yere, neyse efendim, geçirmiş olduğum kaza öyle apropos, zamanında, yerinde, uygun meydana geldi ki aksi olsaydı Şende ailesi var olduğu sürece benim başparmağımdaki kesiği unutamayabilirdi. 14. bölüm. Bir önceki bölümdeki ye dönelim. Bir şey eğer derhal çıkarıp gösterebileceğiniz gibi impetto yanınızda, elinizin altındaysa onun adını anmamak bir belagat kuralıdır. En azından Atina ve Roma'da öyleydi. Hatipler hala harmani giyiyor olsalardı bu kural şimdi de geçerli olurdu. Bir yara izi, bir balta, bir yelek, paslı bir miğfer, içi 600 gram ölü külü dolu bir vazo ya da 3,5 kuruşluk bir turşu kabı olabilirdi bu. Ama hepsinden öte kraliyet giysileriyle teçhiz edilmiş minik bir yavru. Tabii çocuk çok küçükse ve hatip de lafı Tolly'nin ikinci Filip II. Filipikler, Cicero'nun bakınız 1. kitap 2. bölüm not 2, Tilius'un Julius Caesar'ın ölümünden sonra Marcus Antonius'u suçladığı söylevleridir. İsa'dan önce 44 ve 43 yıllarında verilmişlerdir. Özellikle ikincisi çok uzundur. Kadar uzatırsa, mutlaka sıçmıştır hatibin harmanisine. Ya da çok büyükse hatibin hareketleri güçleşecek, işi zorlaşacaktı ki bu durumda da çocuk sayesinde kazandıklarıyla çocuk yüzünden kaybettikleri eşitlenirdi. Ama eğer bir devlet hatibi yaşını tam tamına denk getirebilmişse çocuğun, bambinosunu, çocuk, hiçbir kulun koklayamayacağı gibi büyük bir beceriyle harmanisinin altına saklayabilmiş ve de tam zamanında ortaya çıkarabilmişse eğer, kimseler de kalkıp yok baştan geldi, yok omuzdan geldi diyemezdi. Aman efendilerim, neler başarıldı bu yöntemle. Keseler açıldı, beyinler bulandırıldı, ilkeler sarsıldı, bir ulusun yarısının siyaseti rayından çıktı. Ne var ki bütün bunlar daha önce de belirttim, ancak ve ancak hatiplerin harmani giydiği devletlerde ve devirlerde gerçekleştirilebilir. Hem de bir hayli geniş harmaniler, din kardeşlerim, şöyle en azından 25 yarda halis mor, incecik dokunmuş, dökümlü, bol, çok şık pelerinler. Bütün bunlar göstermektedir ki, arz edeyim efendim, belagatın çöküşünün ve şimdilerde ne evde ne sokakta pek bir işe yaramayışının nedeni 1- kısa ceketlerdir, 2- eskinin tumanlarının gözden düşmüş olmasıdır. Bizimkilerin altına gösterilmeye değer bir şey gizlemek mümkün değil, madam. 15. bölüm. Doktor Slope az kaldı bütün bu savlamaya bir istisna oluşturmak üzereydi. Zira Toby amcama öykünmeye başladığı esnada yeşil çuha torbasını dizleri üzerine bırakmıştı ki bu da neredeyse dünyadaki en güzel pelerin kadar işine yaramaktaydı. Bu nedenle cümlenin dönüp dolaşıp yeni icat edilmiş forsepsine gelip dayanacağını önceden fark etti ve elini torbaya sokup ''Siz asalet meyapları... ile yakından ilgilenirken forsepsi Kayra'yı verdi. Amcam Toby kesinlikle alt edilmişti. Cümle ve saf bir koltuk siperinin dış açısını çizen iki çizgi gibi bir noktada birleştiler. Doktor Slope onlardan asla vazgeçmeyecekti. Amcam Toby ise bunları kaba güçle ele geçirmektense ardına bakmadan kaçmayı yeğlerdi. Ama Doktor Slope onu çıkarırken öyle rezilce kurcaladı ki torbayı, yaptığı hareketin hiçbir özelliği kalmadı. Daha da kötüsü, çünkü genellikle her şey peş peşe gelir nedense, forsepsini çıkartırken ne yazık ki şırınga da onunla birlikte geldi. Bir önerme iki ayrı anlamda algılanabilirse eğer, tartışma kurallarına göre karşı taraf canı hangi anlamı isterse, hangi anlam işine geliyorsa o anlamda yanıtlar. Bu yüzden Toby amcam avantajlı duruma gelmiş oldu ve ''Ulu Tanrım'' diye haykırdı. ''Çocuklar şırıngayla mı doğurtuluyor yoksa?'' 16. bölüm. ''Sizi şerefimle temin ederim efendim. İki elimin de derisini paramparça ettiniz forsepsinizle.'' diye haykırdı Toby amcam. ''Bu arada parmaklarımı da ezdiniz. Pelte haline geldi. Oymak yerleri.'' ''Sizin hatanız.'' dedi Doktor Slope. Ellerinizi çocuk başı gibi yumruk haline getirmemeliydiniz, size söylemiştim. Bir de hiç kıpırdamadan oturmanız gerekirdi. Ama öyle yaptım diye yanıtladı amcam Toby. O halde forsepsimin uçları iyi değil ya da vidası sıkıştırılmak istiyor ya da baş parmağımdaki kesik yüzünden doğru dürüst tutamadım. Ya da belki çok şükür ki diye babam olasılıklar sıralamasını yarıda kesti. Bu deney ilk kez çocuğumun başında uygulanmadı. Aradaki fark ancak bir kiraz çekirdeği kadar dedi Doktor Slope. Bence dedi amcam Toby, beyinciyi ezerdi. Kafatası en azından granado, el bombası kadar sağlam değilse eğer bozaya döndürürdü. Hadi canım dedi Doktor Slope. Çocukların beyni zaten elma püresi kıvamındadır. Kafatası kemikleri gevşek eklenmiştir birbirine. Hem zaten ayaklarından çekip çıkarabilirdim istesem. Hayır, çıkartamazdınız dedi bir kadın sesi. Bence o taraftan başlasak iyi olacak dedi babam. Lütfen öyle yapınız diye ekledi Toby amcam. 17. Bölüm. O halde sayın bayan, gelen çocuğun kalçası olmadığından emin misiniz? Pekala, kafası da olabilir. Hiç kuşkusuz kafasıydı, eminim diye yanıtladı ebe kadın. Zira diye sözünü sürdürdü Doktor Slope. Bu kez babama dönerek, bu yaşlı hanımlar her ne kadar emin olduklarını beyan etseler de bu konuda kesin bir görüşleri sürmek fevkalade zordur ve de çok ciddi sorunlara yol açabilir. Çünkü efendim, eğer kalçayı kafa sanırsanız, tabii çocuk erkekse, mümkündür ki forceps çocuğun... Mümkün olanın ne olduğunu Doktor Slope önce babama, sonra amcama fısıldadı. Tabii kafaysa gelen böyle bir tehlike yok. Evet, gerçekten de öyle dedi babam. Ama kalça durumunda sözünü ettiğiniz şey vaki olursa eğer, kafasını da koparın gitsin. Okurun bunu anlayabilmesi mümkün değil. Doktor Slope'un anlamış olması yeter. O da yeşil çuha torbasını eline alıp Obediah'ın pabuçları içindeki ayaklarını sürüyerek o cüssede bir adam için pek zarif adımlarla odayı boydan boya aştı ve kapıya vardı. Kapıda iyi kalpli ebe ona yol gösterdi. Birlikte annemin dairesine çıktılar. 18. Bölüm. Topu topu 2 saat 10 dakika diye haykırdı babam saatine bakarak. Doktor Slope ve Obediah geleli 2 saat 10 dakika olmuş. Nasıl olabilir Tommy braderim? Bana sorarsan bir asır geçti aradan. Lütfen buyurun efendim, takkimi size veriyorum. Yok yok, ziliyle beraber. Pantuflarımı da alınız lütfen. İşte efendim, hepsi sizin, onları size veriyorum. Tek bir koşulla, bu bölümün sonuna dek bütün dikkatinizi bana vereceksiniz. Babam her ne kadar nasıl olabilir diyorsa da nasıl olduğunu pekala biliyordu. Zaten konuşmaya başladığı anda amcam Toby'ye sürenin basit kipleri üzerine bir söylev çekmeye karar vermiş bulunuyordu. Zira amcam Toby'ye sürenin beynimizden hangi mekanizmalar ve ölçümler aracıyla geçtiğini, fikirlerin hızla birbirini izlediklerini ve diskurların bir konudan diğerine durmaksızın atladıklarını anlatmak istiyordu. Doktor Slope odaya girdiğinden beri geçen çok kısa süre olağanüstü uzamıştı. Nasıl olabilir diye haykırdı babam. Bana sorarsan aradan bir asır geçti. Bu tamamıyla dedi amcam Toby, fikirlerimizin birbirini izlemesiyle ilgili bir konu kardeşim. Bütün filozoflarda görülen bir kaşıntıdan mustarip olan babam, kendini her olay üzerine fikir yürütmek ve ahkam kesmekle görevli hissettiğinden ve bu konu, yani fikirlerin birbirini izlemesi konusu ona fevkalade keyif verdiğinden ve de bu keyfi amcam Toby'ye kaptırmaya hiç mi hiç niyeti olmadığından, ama amcam Toby namuslu adam, her şeyi olduğu gibi kabul ettiği hem de beynini asla zaman ve mekan gibi soyut düşüncelerle karıştırmak niyetinde olmadığı ya da bu fikirleri nasıl edindiğimiz veya bu fikirlerimizin hangi maddeden oluştuğu gibi ya da bunlarla birlikte mi doğduğumuz yoksa daha sonra yaşarken mi edindiğimiz yahut sonsuzluk, sezgi, özgürlük, gereklilik vesaire üzerine kafa yormadığı için ki bu konuda amansız ve baş edilemez nice kuram, nice eşsiz başı ağrıtmış ya da kopartılmasına neden olmuştur. Amcam Toby'ninki ise bir hasar görmediği ve babam da bunu çok iyi bildiği için amcamın rastlantısal çözümü babamı hiç şaşırtmamış, sadece hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu meselenin ardındaki kuramı anlıyor musunuz dedi babam. Yo, hayır dedi amcam. Ama bazı fikirlerden söz ediyorsun dedi babam. Atımdan söz ettiğim kadar diye onu yanıtladı amcam. Tanrı yardımcım olsun diye haykırdı babam. Yukarılara bakarak ve ellerini bitiştirip, senin bu dürüst cehaletinin belli bir değeri var kardeşim Toby. Bu cehaleti bir bilgiyle değiş tokuş etmek neredeyse yazık olacak. Ama ben gene de sana aktarayım. Zamanın ne olduğunu hatasız olarak anlamamız için, zira bunu bilmeden sonsuzluk fikrini asla kavrayamayız. Çünkü ikisi birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Süre konusundaki fikrimizi gözden geçirmemiz gerekir. Bu kimi ilgilendirir ki dedi amcam Toby. Eğer gözlerinizi kendi zihninize çevirirseniz, Witt.Lock, Stern'ün dipnotu. Bu parçanın ana fikri Essay Concerning Human Understanding'den alınmıştır. II.14.3 diye sözünü sürdürdü babam ve dikkatle izlerseniz göreceksiniz ki kardeşim siz ve ben burada konuşup düşünür ve pipolarımızı tüttürürken ya da zihnimizden birbirini izleyen düşüncelerin geçtiğini algılarken var olduğumuzun bilincine varırız ve varoluşu ya da varoluşumuzun sürekliliğini böylece bilebilir ya da zihnimizdeki düşünceler silsilesiyle ilgili herhangi başka bir şeyin, kendi süremizin ya da düşüncelerimizle bağdaşık herhangi bir şeyin bu önceden algılanmış olan beni serseme çevirdin diye haykırdı Toby amcam. İşte bu yüzden diye onu yanıtladı babam, zamanı hesaplarken onu dakikalara, haftalara, aylara bölmeye, saatlere bakarak ölçmeye ve çalar saatlere keşke bu ülkede tek bir saat olmasaydı. Burada saatçiler Tristram Shandy'nin Hayatı ve Görüşlerinin yazarına İsyan Ediyor adlı yazarı bilinmeyen küçük bir kitapçığa gönderme yapılıyor. Londra'da 1760'da yayımlanmıştır. Stern'ü yarı ciddi yarı şaka eleştirir. O denli alışmışız ki hem kendimizin hem de hayatımızdakilerin zamanını hesaplarken bu gidişle belki de bir zaman sonra zihnimizden geçmekte olan fikirler silsilesinin de bize hiçbir yararı, faydası olmayacak. Şimdi ister bilincinde olalım ister olmayalım, aklı başında her adamın diye sözünü sürdürdü babam. Sürekli olarak zihninden bir dizi şu ya da bu düşünce geçmektedir ve bunlar birbirini adeta bir katardaki arabalar, topçu alayının katarı gibi mi dedi amcam Toby. Saçmalama dedi babam. Arabalar gibi belirli aralıklarla birbirini izlerler. Tıpkı bir mumun ısısıyla dönen bir fenerin içindeki imgeler gibi. Yemin ederim dedi amcam Toby, benimki daha çok şömine fırıldağına benziyor. Ocaklarda et kızartma çubuğunu sıcak hava cereyanından yararlanarak çeviren mekanizma. Şu halde kardeşim Toby, sana bu konuda söyleyeceklerim bitmiştir dedi baba.